Kitabın adı Portredeki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. Ayrım, Bölüm 4. Eve, evin giriş kapılarından geçtiğinde mesai saati biteli sadece 2 saat olmuştu. Bunu büyük bir başarı kabul etti. Elbette iş gününü bitirmeden önce en az 2 saat daha çalışmayı planlıyordu ama evden çalışmaya karar vermişti. Evin en güzel göründüğü mevsimin yaz olduğunu düşündü bir an. Sonra hemen kafasını salladı. Lanet olsun, her mevsimde, günün ya da gecenin her saatinde harika görünüyordu bu ev. Yine de taş binanın bir yaz gününde mavi gökyüzünün altında yükselen heybetli zarafetiyle ilgili söylenecek çok şey vardı. Bu ev, etrafını çevreleyen yemyeşil bahçeyle, öbekler halindeki çiçekleriyle, ağaçlardan yere doğru akan gür gölge şelaleleriyle, şehrin ortasında mahrem ve huzurlu bir vahaydı. Hemen şehir merkezindeki geri dönüşüm tankından binlerce kilometre uzaktaydı sanki. Eve, alışkanlığı olduğu üzere evin önüne park etti. Sonra oturup kaldı ve parmaklarını direksiyonda gezdirmeye başladı. Somerset Hall'de belirip geç kalmasıyla ilgili alaycı ve iğneleyici bir gözlemde bulunmayacaktı. Eve de ona laf sokmak için atlayamayacaktı ki düşündüğünde bunun biraz can sıkıcı olduğunu fark etti. Ve Somerset, arabayı garaja park etmek yerine merdivenlerin önüne öylece bırakması konusunda da aşağılayıcı bir şey söyleyemeyecekti. Eve neredeyse bir an arabayı çalıştırıp garaja park etmek istedi. Ama saçmalamanın gereği yoktu. Arabayı olduğu yerde bıraktı Eve, hala boğucu olan sıcaktan evin muhteşem serinliğine adım attı. Rourke'un nerede olduğunu sormak için monitöre dönmüştü ki kulağına hafif bir müzik sesi geldi. Müziği takip ettiğinde kocasını girişteki küçük salonda buldu. Genç adam çok sevdiği antika şık koltuklardan birinde oturuyordu. Elinde bir kadeh şarap vardı ve gözleri kapalıydı. Onu kendini böyle tamamen kapatmış görmek çok nadirdi. Eve kalbinde hafif bir sıkışma hissetti. Sonra Rourke'un gözleri açıldı ve genç adam gülümsediğinde o sıkışma hissi geçti. ''Merhaba Teğmen. Nasıl gidiyor?'' ''Daha iyi. Şarap?'' ''Olur, ben alırım ama.'' Eve masadaki şaraba doğru ilerledi ve kendine bir kadeh doldurdu. ''Geleli çok oldu mu?'' ''Hayır, birkaç dakika oldu. Bir şeyler yedin mi?'' Rourke'un kaşları kalktı. Gözlerinde keyifli bir sıcaklık belirdi. ''Yedim. Hastanede verdiklerine yiyecek denebilirse. Peki sen?'' ''Ben de bir şeyler yedim ve yediğin merkezde bulabildiğim şeylerden daha kötü olamaz.'' Bay Zarif ve Çevik Korkuluğun yanında mıydın?'' ''Kendisi de benzer sevecen duygularını sana yolladı.'' Rourke şarabını yudumladı ve kadehin üstünden güzel eşini izledi. Bir şey söylemedi. ''Pekala, pekala.'' Eve koltuğa oturdu. ''Durumu nasıl?'' ''Bu sabah merdivenlerden aşağı yuvarlanan biri için oldukça iyi. Ki lanet asansörü kullansaydı böyle bir şey olmayacaktı. Lanet bacağı bir dal gibi kırılmış, lanet omzu yerinden fırlamış. İşte böyle.'' Rourke tekrar gözlerini kapadı. Parmaklarıyla ritim tutuyordu. Bir süre sonra gözlerini açtı. Eve ona bakarken, Rourke'un şirretlik nöbeti diye adlandırmayı sevdiği şeylerden birinden sonra kafasını toparlamaya çalışırken yaşadığına benzer bir şeyler yaşayıp yaşamadığını merak etti. ''Pekala, bir bacağını alçıya aldılar. Alçı çıktığında yeni gibi olacakmış. Sağlam bir kırıkmış. Omzu ona bir süre daha sıkıntı verecekmiş. 68 yaşında. Bu sabah yaşını hatırlayamadım. Eli kolu eşya doluyken neden asansörü kullanmaz ki? Ve tatil için hazırlanmış kapıda beklemesi gerekirken hala niye çarşaflarla uğraştığını Tanrı bilir. Her şeyi kendi başına ve kendi istediği gibi yapmak zorunda olan huysuz ve inatçı bir uyuz olduğundan.'' Rourke kahkaha attı ve şarabından biraz daha içti. ''Gerçekten öyle ama. Ve onu çok seviyorsun,'' diye düşündü Eve. ''Senin için bir babadan farksız. Yarın eve çıkabiliyor mu?'' ''Evet, bu gece eve gelemeyeceğini duyduğundaki homurtusu hala kulağımda. Duyan onu sanki lanet şehirdeki en iyi sağlık kuruluşlarında, özel bir suite'de değil de yılanlarla dolu bir odada bıraktım sanır. Benim hatam ama sonuçta. O muameleye alışkın olmam lazım. Rourke hızla koltuktan kalkarak şarap şişesine doğru ilerleyince, Eve dudaklarını alayla büzdü. Beni bir hastanede bıraktığında nasıl kızdığım konusunda da gidip Somerset'e mızmızlanıyorsundur sanırım. Belki onunla ikimiz bir olup bir ara seni hastaneye yatırmalıyız. Belki sonunda korkulukla benim aramda gerçek bir bağ oluşur. Ne mutlu bir gün olurdu o. Çok kötü bir gün geçirdin değil mi? Eve kadehini kenara koydu ve ayağa kalktı. Yarın da aynı olacak gibi görünüyor. Somerset evde bir hafta ya da daha uzun bir süre onun için bir bakıcının bulunacağı haberinden hiç hoşlanmadı. Onu suçlayamam. Kendini aptal, huzursuz ve kızgın hissediyor olmalı. En çok sevdiği insan sen olduğun için de en çok senin kıçını tekmeliyor. Eve, Rourke'un elindeki kadehi aldı ve kenara koydu. Ben genelde öyle yapıyorum da. Kıçımdaki çürüklere bakılacak olursa ikiniz de beni çok seviyor olmalısınız. Sanırım öyle. Eve kollarını kocasının boynuna doladı ve bedenini onun bedenine yaklaştırdı. Seni ne kadar sevdiğimi göstermeme ne dersin? Canım sıkkın olduğu için keyfimi yerine mi getirmeye çalışıyorsun sen? Bilmem. Eve dudaklarını Rourke'un dudaklarının üzerinde gezdirdi. Öyle mi yapıyorum? Yani. Rourke Eve'in kalçalarını tuttu ve onu kendine yaklaştırdı. Öyle görünüyor. Eve gülümsedi ve kocasını hafifçe ısırdı. Evde yalnızız. İlk önce ne yapmak istersin? Daha önce yapmadığımız bir şeyler deneyelim. Eve hafifçe geri çekilerek şaşkın bir ifadeyle baktı. Daha önce yapmadığımız bir şeyse anatomik olarak imkansız olmalı. Öyle düz düşünüyorsun ki. Rourke hafifçe eğilerek eşinin başının üstünü öptü. Bu özelliğine bayılıyorum. Genç kadını tekrar kendine doğru çekti. Benim aklımda salonda dans etmek vardı. Hmm, dedi Eve hafifçe onunla sallanmaya başlayarak. Fena değil, başlangıç olarak. Gerçi ilk fantazime göre biz dans ederken çıplaktık. Oraya da geleceğiz. Rourke gevşeyerek, gevşemek için çaba sarf ederek yanaklarını onun saçlarında gezdirdi. İhtiyacı olan şeyin gerçekten bu olduğunu düşündü. İhtiyacı olan Eve'di, ona tutunmak. Senin gününün nasıl geçtiğini sormadım. Eve artık müziğe, ritme ve hareketlere kendini bırakmıştı. Seninki kadar berbattı. Aslında Rourke'a, Browning ve Brightstar'ı sormak istiyordu. Muhtemelen onları tanıyordu ya da haklarında bildiği bir şeyler vardı. Rourke'un tanıyacağı tipte kişilerdi. En azından Eve yardımcı olabilirdi. Ama o konu şimdilik bekleyecekti. Eve, Rourke'un içindeki gerginliğin dağıldığını hissedene kadar o konuyu bekletecekti. Sonra anlatırım. Yanağını kocasının yanağına sürdü. Sonra dudaklarını yanaklarında gezdirerek yavaş yavaş onun dudaklarına doğru indi. Eve uzun, alçak bir keyif mırıltısıyla parmaklarını saçlarının arasında gezdirirken dudaklarını, dişlerini ve dilini baştan çıkarmakta kullandı. Ve Rourke için günün endişeleri akıp gitmeye başladı. İçini kaplayan ılıklık ateşin habercisiydi ve uyanmaya başlayan arzu kısa bir süre içinde hayati bir aciliyet kazanacaktı. Rourke eşini küçük daireler halinde ağır ağır döndürmeye devam ederken, genç kadın insanın zihnini uyuşturan öpücüklerle, bedeni tahrik eden elleriyle onu çok daha mahrem bir dansa doğru çekiyordu. Eve, dudakları çok daha talepkar hale gelirken, Rourke'un omzundan ceketini indirdi, sonra kısa tırnaklarını gömleğinin sırtına batırdı. Rourke onun ağzını tadarken, bedeninin içinde yükselen ritmik müziği hissedebiliyordu. İçinde çırpınan her şey Eve için çarpıyordu ve her zaman onun için çarpacaktı. Rourke, onun ceketini çekiştirip indirirken Eve de genç adamın gömlek düğmelerini açmaya devam ediyordu. Eve, kendi ceketinden hızla kurtulduktan sonra dişleriyle kocasının çıplak omzuna ufak seri ısırıklar kondurmaya başladı. "Benden önde gidiyorsun," demeyi başardı Rourke. ''Bana yetiş.'' Eve onun pantolonunu açarak indirdi ve elini üzerine koydu. Rourke Kan akışının anında hızlandığını hissetti ve bir an nefesi kesilir gibi hissederek karısının silah koşumunu kavradı. Koşumu açmasına rağmen kayışlar Eve'in yarı açık gömleğine takıldı. Lanet olsun. Eve'in gülüşünü dudaklarının arasında hissetti ve elleri hala acımasızca erkekliğinin üzerinde dolaşıyordu. Eve, kocasının kalbinin kendi kalbi üzerinde nasıl hızla çarptığını ya da kendini kontrol etmek için nasıl uğraştığını da hissedebiliyordu. Ama Eve, bu kez kontrolünü kaybetmesini sağlayacaktı. Ondan başka hiçbir şeyi düşünmeyecek, kanındaki o ateşten başka hiçbir şey hissetmeyecek hale gelene kadar devam edecekti. Rourke'un içindeki ve kendi içindeki arzunun tıpkı taze bir yara kadar acı verici şekilde hızla ve ateşle nasıl canlanıp büyüdüğünü, bedenleri o arzunun salıverilmesi için çırpınacak hale gelene kadar nasıl yayıldığını iyi biliyordu. Rourke'un ona kazandırdığı, birbirlerine kazandırdıkları şey buydu. Birbirlerini yere doğru çekiştirdiler ve halının üzerinde yuvarlanırken kıyafetlerini çıkarmaya başladılar. Dudakları birbirlerinin dudaklarını ararken elleri ıslak bedenlerinde dolaşıyordu. Eve, Rourke'un vahşi, umursamaz ve öfkeli olmasını istiyordu ve kocasının bedenini, güçsüzlüğünü ve gücünü, her ikisini de yönlendirebilecek kadar iyi tanıyordu. Eve, hissettiği güce karşı bütün gücünü kullandı ve kocasının dudaklarından kendi ismini duyduğunda arzusunun daha da kamçılandığını hissetti. Rourke'un ellerini bedeninde hissettiğinde tam istediği gibi umarsız ve sert olduklarını düşündü. Ağzı göğsünün üzerine kapandığında sıcak ve açgözlüydü. Eve, kocasını beslerken beslendiğini hissediyordu. Rourke ellerini hareketsiz bırakmak için bileklerini kavradığında Eve mücadele etmedi. Tüm kontrolün onda olduğuna inanmasına izin verecekti ve her ikisinin de doyduğunu düşünene kadar istediğini almasını sağlayacaktı. Eve hafifçe doğrularak kendini bu talepkar ağza bıraktı ve bütün hücrelerine yayılan arzuyu içine çekti. Rourke onu kendine doğru çekerek içine girdiğinde Eve bir yılan kadar seri bir hareketle kıvrılarak yuvarlandı ve pozisyonlarını ters çevirdi. Artık Eve'in elleri Rourke'un bileklerini kavruyordu ve bedeni onun üzerindeydi. Acelen ne? Rourke'un gözleri çılgın bir maviye bürünmüştü ve nefes nefeseydi. Tanrım Eve, seninle işim bitene kadar beklemen gerekecek. Dudakları kocasının dudaklarını buldu. Rourke'un bütün bedeni tek bir hücre haline inmişti ve Eve en ufak bir merhamet hissetmeden keyifle o hücrenin üzerinde geziniyordu. Kocasının bedeni terden sırılsıklam olmuştu. Kalbi göğüs kafesine doğru bir çekiç gibi vuruyordu ve Eve hala devam ediyordu. Adamın dudaklarından tekrar tekrar kendi isminin döküldüğünü duydu. Sonra belki dua, belki küfür olabilecek kelimeler arasında kendini kaybetti. Eve, batan güneşin son kırmızı ışıkları altında parlayan teniyle üzerinde doğrulduğunda Rourke artık konuşamayacak haldeydi. Şimdi parmaklarını Rourke'un parmaklarına kenetlemiş halde onu almaya devam ediyordu. Eve geriye doğru eğildi ve bedeni Rourke'un bedeniyle birlikte titredi. Sonra bakışlarını Rourke'a doğrulttu ve gözlerini gözlerine sabitledi ve üzerinde gidip gelmeye devam etti. Eve hareket ettikçe Rourke bütün düşüncelerinin yok olduğunu hissediyordu. İçinde sadece hiçbir şeyin önünde duramayacağı coşkun duygular vardı. Görüşü bulanıklaşırken son gördüğü Eve'in yüzünün o koyu gözlerinin içine baktığı oldu. Sonra zevk dalgaları sıcak kurşun gibi içinden geçerken gözleri kör oldu ve tüm gücüyle kendini Eve'in içine bıraktı. Genç kadın kendini ter içinde yere kocasının yanına bıraktığında her ikisi de hala titriyordu. Rourke, Eve'in inleyerek nefesini düzenlemeye çalıştığını duydu. Nefesi tamamen kesilen kişinin sadece kendisi olmadığını bilmek güzeldi. Her yer karanlık, diyebildi Rourke. Gözlerin kapalı. Rourke, emin olmak için gözlerini kırpıştırdı. Hayır, hala karanlık. Eve güldü ve nefes nefese bir halde sırt üstü döndü. Ah, evet öyle. Evde bu kadar yatak varken kendimizi bu kadar sık yerde bulmamız çok komik. Böylesi daha spontane ve ilkel. Eve hafifçe yan dönerek kalçasını ovaladı ve daha sert. Doğru. Pekala, karım olarak görevlerini yerine getirdiğin için teşekkür etmeme gerek var mı? İçinde karı kelimesi olan her ifadeye karşı çıkarım ama aklını başından alana kadar seninle seviştiğim için bana teşekkür edebilirsin. Evet, gerçekten de öyle. Rourke'un kalbi hala deli gibi atıyordu ama büyük ölçüde kendine gelmişti. Onun için teşekkürler. Sorun değil. Eve rahat bir tavırla gerindi. Bir duş almam ve bugünkü dava ile ilgili biraz çalışmam lazım. Birkaç saniye bekledi. Belki bana biraz yardım edebilirsin. Rourke bir an bir şey söylemedi, tavanı seyretmeye devam etti. Sanırım eve geldiğinde çok acınası görünüyordum. Halının üzerinde deli gibi ateşli bir seks ve şimdi de kendi isteğinle davan için yardım istiyorsun. Karılık görevi yerine başka hangi ifadeyi kullanabilirim bilmiyorum. Ağzından çıkanlara dikkat et dostum. Eve doğrulup oturduğunda Rourke eşinin elini sevgiyle okşadı. Eve, sevgilim, aslında sana duşta da yardımcı olmak isterdim ama ilgilenmem gereken bazı işlerim var. Bugünkü işler beni programımın gerisinde bıraktı ama şu bir iki saat kendi işlerimizle ilgilenmek üzere yollarımızı ayırmadan önce belki bana davana dair bir şeyler anlatabilirsin. Üniversiteli bir kız, 7-24'te yarı zamanlı çalışıyor, diyerek başladı Eve ve ayağa kalkarak etrafa saçılmış kıyafetlerini topladı. Dün gece biri kalbine sivri bir cisim saplayarak öldürmüş ve cesedini Delancey'de çalıştığı yerin karşısında bir geri dönüşüm tankına bırakmış. Çok fena. Daha da fenalaşıyor. Duş almak üzere üst kata çıkarlarken Rourke'a fotoğrafları ve Nadine'e gelen mesajı anlattı. Eve, bir davanın adım ve aşamaları üzerinden yüksek sesle geçmenin, özellikle de detaylar konusunda dikkatli bir dinleyici varken yardımcı olduğunu görmüştü. Rourke hiçbir detayı kaçırmazdı. Tanıdığı ve güvendiği biri, dedi genç adam. Öyle olmak zorunda, hiç mücadele izi yok. Üniversiteye girip dikkat çekmeden aralarına karışabilen biri, diye ekledi Rourke bir havluya uzanırken. Yani adamımız, kız ya da erkek her kimse, etrafta dolanırken görülse de özellikle dikkat çekecek bir durumu yok. Kız ya da erkek, dikkatli biri. Eve, alışkanlık gereği kurutma tüpüne girdi ve sıcak havanın dönmesine izin verdi. Düzenli biri, diye ekledi sesini yükselterek. Metodik çalışmayı seviyor, planlı. Mira profilini çıkardığında muhtemelen katilimizin bir işi olduğunu, faturalarını düzenli ödediğini, sorun çıkarmadığını söyleyecek. Görüntüleme konusunda bir becerisi var bence. Ya ciddi bir hobisi ya da mesleği. Söylemediğin bir şey var, diye ekledi Rourke. Eve kurutma tüpünden çıkarken, şimdiden ikinci kurbanını aradığını söylemedin. Çünkü aramıyor. Eve, yatak odasına girerken ellerini saçının arasından geçirdi. İki numarayı çoktan seçti. İlk fotoğraflarını çoktan çekti. Eve, eski gri bir pantolon ve kolsuz bir tişört seçti. Veri kulübü avlanma noktası olabilir. Güvenlik disklerinde ve çalışan dosyalarında bir şeyler bulacak mıyım, bakacağım. Omzunun üzerinden geriye doğru baktı. Sahne seninin sahibi, sen olamazsın değil mi? Kulağıma tanıdık gelmedi, dedi Rourke rahat bir tavırla, temiz bir gömlek giyerken. Şehirde birkaç tane veri kulübüm var ama benimkilerin çoğu okullara yakın ya da doğrudan kampüs içinde. Daha çok müşteri, daha çok kâr. Sen hiç üniversiteye gittin mi? Hayır, okulla aramda hep zayıf bir ilişki oldu. Benim de. Tam ilişki kuramıyorum, anlayamıyorum. Başka bir gezegen gibi benim için. O konuda bir şey kaçırmaktan korkuyorum. Ya ilişki kuramadığım için bir şey kaçırırsam? Mesela şu profesörü ele alalım. Neden görüntüleme dersi veriyor? Paraya ihtiyacı yok ve eğer görüntüleme üzerinde çalışmak istiyorsa neden sadece öyle yapmıyor? Yapamayan insanlar öğretir. Buna benzer bir söz yok muydu? Eve ona boş gözlerle baktı. Eğer bir şeyi yapamıyorsan başka birine yapmasını nasıl öğretebilirsin ki? Hiçbir fikrim yok. Belki öğretmenlikten keyif alıyordur. Bazı insanlar sever işte. Tanrı bilir neden. İnsanlar sürekli sana soru sorar, cevap almak ya da onaylanmak için gözünün içine bakar. Beceriksizlerle, çok bilmiş ukalalarla ya da kibirli tiplerle ayrı ayrı uğraşman gerekir. Ve hepsi de bu tipler okulu bitirip senden daha çok para kazanacakları işlere girmeleri için. Nasıl gireceklerini bile senin öğrettiğin işlere üstelik. Birileri çok benzer şeylerin polisler için de geçerli olduğunu söyleyebilir. Rourke, parmak ucunu eşinin çenesindeki hafif çukura hızlıca dokundurdu. İşin bittiğinde hala çalışıyor olursan sana yardım ederim. Eve gülümsedi. İşin bittiğinde sen hala çalışıyor olursan ben sana yardım ederim. Bu çok kötü bir tehdit oldu işte. Eve ofisine girdiğinde kahve almak için doğruca otoaşçıya yöneldi. Masasına yerleştiğinde veri kulübünden aldığı diskleri çıkardı. Sonra dalgın bir tavırla Peabody'nin annesinin verdiği tanrıça heykelciğini eline aldı. Belki şans getirir diye düşündükten sonra heykelciği tekrar yerine koydu ve disk görüntülerinin ekrana yansıtılmasını söyledi. İlk bir saatini diski inceleyerek, kalabalığın ve hareketlerin üzerinden geçerek geçirdi. Işıklandırma zayıftı, köşelerde fazlaca loş, dans pistinde fazlaca keskin ve değişkendi. Özel olarak birinin kimlik teşhisini yapması gerekse, muhtemelen EDB sihirbazlarının görüntüleri temizlemesine ihtiyaç duyacaktı. Ama şimdilik gördüğü tek şey, dans eden, gezinen, bağıra çağıra sohbet eden bir genç grubuydu. Steve Audrey tam da söylediği gibi, ışık şovunun başladığı ve müziğin kulak zarını tahrip edici ölçülere yükseldiği saat 9'a kadar bardaydı. İşini gayet iyi yapıyordu. Müşterilerle muhabbet edecek kadar zaman ayırsa da siparişlerini hiç geciktirmeden hazırlamayı başarıyordu. Erkek ya da kız, mekandakilerin çoğunun çiftler ya da grup halinde dolaştığına dikkat etti. Yalnız olan pek kimse yoktu. Katil. Eve, katilin yalnız olması gerektiğini düşündü. Arkadaşıyla takılıyor olamazdı. Dikkatini çeken birkaç yalnız kişiyi seçti ve diskin o bölümlerini işaretledi. Ve işte sonunda ekranda Diego'yu gördü. O olduğuna emindi. Kırmızı ipek bir gömlek ve daracık bir pantolon giymiş, salınarak dans eden küçük adam. Ve topuklu botlar. Ah, evet, Tanrı olduğunu düşünüyor. Eve, adamın kalabalığı gözleriyle tarayışını, o akşamki hedeflerini belirleyişini izledi. Bilgisayar, görüntüyü dondur. 25. bölümü %30 büyüt. Eve, adamın yüzünü incelerken dudaklarını büzdü. Maço soslu, güzel çocukları beğenenler için esmer, yakışıklı bir tipti. Bilgisayar, bu görüntü için standart kimlik tarama programını aç dedi. Tam bir isim bul bana, diye mırıldandı. Tarama vakit alacaktı, o yüzden Eve başka bir işe yöneldi. O fotoğrafları Nadine'e gönderen kişi bu kulüpteydi. O ışıkların altında yürümüş, o loş gölgelerin arasında dolanmış, o bilgisayarlardan birine fotoğrafları kaydedip, Kanal 75'ten Nadine'in numarasını tuşlayarak göndermişti. EDB, kulüpteki istasyonların üzerinden geçip, bilgisayarları incelerken, Rachel Howard'ı öldüren kişi, sonraki portresi için hazırlanıyordu.
Öyle enerji doluyum ki, tamamen başka bir şeye dönüştüğümü söylemek, abartılı bir ifade olmaz. Hatta yeniden doğduğumu söylemek. Rachel içimde artık. Onun yaşamını içimde hissedebiliyorum. Rahminde bir çocuk varken bir kadın da böyle hissediyor olmalı. Yine de benimki ondan çok daha fazlası. Çünkü bu yaşamak için, büyüyüp gelişmek için bana ihtiyaç duyan bir şey değil. O zaten bir bütün ve tam olarak içimde benim. Ben hareket ettiğimde o da ediyor, nefes aldığımda o da alıyor. Şu anda ve sonsuza dek biriz. Ona ölümsüzlük verdim ben. Bundan daha büyük bir sevgi var mı? Ne inanılmazdı. Gözleri tam gözlerime kilitlenmişken kalbini durdurduğum an ne inanılmazdı. Gözlerinde bildiğini görebiliyordum, anlamıştı. Kalbi benim içimde tekrar atmaya başlasın, sonsuza dek atabilsin diye özünü içime çektiğimde nasıl da mutluydu. Ondan yarattığım fotoğraflarda, ona adadığım galerideki her bir pozda nasıl göründüğüne bir baksana. Hiçbir zaman yaşlanmayacak, acı çekmeyecek. Tatlı bir gülümsemesi olan genç, güzel bir kız olacak daima. Onun bana sunduğu hediye karşılığında benim ona verdiğim hediye bu. Daha fazlası olmalı. O ışık selini tekrar hissetmeliyim ve ben de hediyemi hak eden birine sunmalıyım yeniden. Yakında, çok yakında başka görüntüler de kişisel galerimi taçlandıracak. Tekrar birleşeceğiz. Ben, Rachel ve bir sonraki. Bir gün, doğru gün geldiğinde oturup kısa paragraflar yazmak yerine bu günlüğü bütün dünya ile paylaşacağım. Birçokları beni suçlayacak, sorgulayacak, hatta lanetleyecek. Ama o zaman çok geç olacak. Ben kocaman bir ordu olmuş olacağım.
10. ayrımın sonu, sayfa 86. Devamı 11. ayrımda.